Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
Günah, Kadir Tanır. Bu sokaklar hep böyle boş bir mahzunluk içindedir kendini bildi bileli. Kim bilir kimlerin salla sapa hatlarını bellikleyip iki yanını dolup doluşturduğundan beri evleri hep böyle kör düzen içinde. Onulmaz yerleri kesilip doğrultulmuş benzin tenekeleriyle iğreti örtülmüş ahşap kaplamaları, çürük, yenik, pırtık içinde, damar damar, kapkara yağmur lekeleri içinde. Bu balkonlar, yorgun payadanları üzerinde senelerdir hep böyle. Her an çöküverecekmiş gibi, başlarını yerlere eğmiş, kaygılı durur. Nuh-u Nebi'den kalma sürmeli pencereleriyle bu cumbalar, alınlarındaki kovuklarına yuvalar yapılmış desteklerinin boynu büküklüğü üzerinde sanki minnet yüküyle bezgindir. Bu sokaklar hep böyle senelerdir toz toprak içinde, kışın yağmur çamur, geceleri karanlıklar içinde. Terk edilmiş yaşlı eşekler nasıl öyle burunları yerlerde sürünürcesine kulakları düşmüş, o Tanrı'nın akıl noksanı zavallı yarattıklarının zavallılığından bir haber ezginliği içinde üzgün durur. Bu sokaklar da hep böyle kendini bildi bileli durur o uyuz eşeklerin bilinçsiz mahzunluğu içinde. Kötülüğe yönelmiş bir dehanın mı yoksa cehaletin mi daha korkunç bir canavar olduğu tartışma konusudur. Fakat algı pencerelerinin tülleri aralanmamış, uyku mahmurluğu içinde doyumsuz tecessüslerle yüklü taze dimağlar da daha az korkunç bir şey değildir. Her zavallı, bu çok büzgülü tüller ardına tepe tepe kullanılacak bulunmaz bir oyuncak, bu minicik kafalardaki kocaman tecessüslerin amansız vantuzlarına bulunmaz bir yemdir. Bu küçük canavarlar, o başıboş eşeklerin kuyruğunu kulağını çekiştirir, orasına burasına değnek dürter gibi, gevrek sıvalı duvarlara alet yürüdükçe daha bir dalgın, meftunu oldukları takımların markalarını ve bunlara övgüler kazır, payandalara tırmanır, sallanır, cumba altlarındaki yuvalar uğruna hoplamaları söker, kapılara ekmek bıçakları fırlatırlar. Çıplak ve çatlak yerlerinden saman çöpleri görünen toprak sıvaların, Bağdadilerine tabaka tabaka veda etmelerinin yardımcısıdırlar. Sokak lambaları, yuvarlak başlıklarının altlarında sapanlarına nişangahların göbekleridir. Nasıl ahtapot avını gözler, saldırır ve vantuzlarına ilk hareketini verirken, tada ve kana susamışlığının bilinciyle davranır, sonrası bir itiyat, bir dalgınlıktır, işte tıpkı böyle. Sokağın kuytu, gölgelik bir yerinde birkaç çocuk yerlere çömelmiş bir şeyler oynuyorlardı. Diğerlerinden daha büyükçe göstereni iki parmağı arasına bir şey kıstırmış, avucunun içini ard arda toprağa sürtüyordu. Sonra elindekini temizlediği yere dikti, gözledi, ıkınarak parmaklarına kuvvet verdi. Diğerleri bakışlarıyla onu izliyorlardı. Biri sabırsızlanarak, "Hadi sene be," dedi. Diğeri itiraz etti. Seviştirme. Evet evet, misket oynuyorlardı. Parmaklar birden yay gibi boşandı, misket fırladı. Diğerlerinin başları birden onun gittiği yöne çevrildi. Büyükçelerinin ikisi üçü, daha küçüklerinin dört beşi bir arada diplerinden tükürüklenerek sıra sıra dizilmiş düğmeler, kimisi teklik, kimisi ikilik, üçlük kümelerden biri dağıldı. Misket fırlatan çocuk kambur kambur fırladı, etrafa saçılan düğmeleri toplamaya başladı. Diğerleri kaygılı kaygılı bakıştılar. ''Nasıl da dük attı öyle?'' dedi biri. Büyükçe çocuk yeniden toprağa eşeledi, misketini dikti, gözledi. Diğerlerinden biri bağırdı. ''Bana atma!'' durup baktı. Ötekinin hedef değiştirmesini bekledi. ''Bana atma Süleyman!'' diye tekrar bağırdı. Bu defa daha telaşlı. Bir elini ileri uzatmış, diğer eliyle misketini saklamaya, kapatmaya davranıyordu. Öbürü hiç oralı değildi. Pis pis gülerek parmaklarına kuvvet vermeye, gözlemeye devam ediyordu. Sonra misketini fırlatıverdi. Küçük çocuk ayağa kalktı. Ağlamaklı ağlamaklı, ''Niye öldürdün beni?'' dedi. ''Canım kimi isterse, sana ne?'' dedi öbürü. ''Daha inek yememiştim ki, kalleş!'' ''Yılanı küçükken öldürmeli,'' dedi Süleyman. Umursamaz bir tavırla omzunu silkeledi. Misketinin ardından gitti. Küçük çocuk bir an öyle kaldı. İçini çekti, düşündü. Sonra gitti duvara dayandı. ''Oynamayacağım bir daha seninle,'' dedi. Süleyman toprağı yeniden eşelerken başını kaldırmadan ''Oynamazsan oynama,'' dedi. ''Oynamayacağım hem de ömrüm boyunca,'' dedi küçük çocuk. iki elini beliyle duvar arasına kıstırmış, bir ayağıyla tempo tutarak başka yere bakıyordu. Sonra elini pantolonunun cebine sokup, delikleri kurumuş çamurlarla tıkanmış irili ufaklı düğmeler çıkardı. 2, 3, 5 diye bir bir saydı. Tekrar cebine koydu. Aldırmamışçasına omuzlarını silkti. "Eneğim enek!" dedi. Köşe başından bir çocuk avaz avaz, "Osman kaç, babam geliyor!" diye bağırdı. Küçük çocuk ayağıyla tempo tutmaya devam ederek küskün küskün, "Gelirse gelsin!" diye mırıldandı ya, beti benze atmıştı. Biraz sonra usul usul köşe başına gitti. Alnının yarısını duvara yaslayarak gözünün biriyle baktı. Evet, babası her zamanki gelişi gibi kasketini alnının bir tarafına devirmiş, başını omzu üzerinde şöyle hafifçe bir kırmış, dallarını sokaklara salıvermiş dut ağaçlarının gölgeleri içinde ağır aksak geliyordu. Osman babasının bu gelişini seyretmeyi pek severdi ya, her defasında ancak böyle bir durumda görebildiği için sevgiyle kabaran yüreği korkuyla da çır çır çırpınırdı. Evleri karşı sokaktaydı. Babasına görünmeden kaçamazdı. Geçti, az önceki durduğu yerde tekrar durup duvara yaslandı. Babası görmeden geçer giderdi belki. Sonra da kendisi eve varır, "Amcamlardaydım," derdi. Babasının birden karşısında dikiliverdiğini görünce yüreği hop etti ama bozuntuya da vermedi. "Aa, baba!" Ellerini arkasından çekmeden gülümseyerek hoplaya zıplaya ona doğru koşuşturdu. Babasının uzanan elinin makaslayacağını sanarak yanağını gösterdi. Ama kulağı ezilmeye başlanınca aklı başına geldi, yüzünü buruşturdu. İki eliyle de babasının etine yapıştı. Babası yutmamıştı. Kulağını bırakıp kafasına bir fiske vurdu babası. "Hadi eve," dedi. Osman'ın dudakları aşağı aşağı bükülmeye başladı. Kehileyerek kötü kötü haberci çocuğa baktı. Sonra babasının önüne düştü. Böyle babasının önünde süklüm püklüm eve ne zaman varsa, annesi içini çekerek üzgün üzgün onu süzer, bazen ceplerinden düğmeleri çıkarır, babasına gösterir, "Şuna bak nelerle uğraşıyor," derdi. Neyse ki eskisini yenisinden ayırt edebiliyor. Annesi bu sözleriyle düğmelerini kestiği elbiseleri kastederdi. "Bir çocuk okulu tatildeyse başka ne yapar?" derdi bazen. "Evde zapt edemiyorum. Sokağa gidiyor, küfür öğreniyor, yalan öğreniyor. Bırak çocuk." Sonra annesi nedense sessiz sessiz ağlardı. Babası böyle sızlanmalara karşı hep katıydı ya, öyle geceleri eve gelip de ağzı ekşi ekşi koktuğu zamanlar, annesinin kendisiyle tanıştırmaya heveslendiği o şeylere ağız dolusu söverdi. Hep eli sopalı, madrabaz bir kimselerden bahsederdi babası. En çok da kendisini o zamanlar kucaklar, öperdi. Kendisi de kollarını babasının boynuna sımsıkı sarardı ama içinden de "ah bir bıraksa" der, daha bir sokuluyormuş gibi yaparak burnunu onun omzuna gömerdi. Babası bazen hırsını alamayıp annesine girişir, tokatlarını yağmur gibi gelişi güzel indirirdi. Annesi de "dur, yeter" dese ya, hayır, babasının üstüne yürür, "vur, vur" derdi. Burnundaki karnını ileriye uzatır, "buraya da vur" derdi. "Onun gibi yetişip senin gibi olacağına." Annesini bu kadar dayakları yiyip gözyaşları döktüğü için daha fazla severdi ama o eli sopalı madrabaz kimselere karşı kendisine kanat geren babasına sığınmak işine gelirdi. Annesi de babasından yüz yüze olmadığı zamanlarda daha da korkardı hani. O beyaz başörtüsünü takınıp entarisinin dantelalı kısa kolluklarından görünen yuvarlacık taze kolcağızlarının üzerine hırkasını geçirip de eğilip doğrulmalarının sonlarında oturup dudaklarıyla kıpır kıpır bir şeyler konuştuğu zamanlar gözlerini kendisine dikerse "bak babama derim ha" derdi. Annesi tir tir titremeye başlar, ürperirdi. Titreyen dudakları daha çabuk çabuk kıpırdanırken hep başörtüsüyle sessiz sessiz gözlerini siler, hep burnunu çekerdi. Osman babası gittikten sonra yeniden sokağa çıktı. Önceki çocukların hepsi oradaydı. Babasının geldiğini haber veren çocuk duvara dayanmış, bir elindeki hıyarını, bir diğer elindeki çeyrek kesilmiş somununu, bir somunun altından zar zor tuttuğu peynir dalağını ısırıyor, ağız dolusu çiğniyordu. Osman ona ters ters baktı, bir elini sertçe ileriye uzatarak silkeledi. "Lan öyle bağırılır mı be?" dedi. Sonra kafasını gözünü çevirerek avucundaki misketlerini hoplatan Süleyman'ın yanına gitti. "Hadi gülle oynayalım," dedi. "Hani bir daha oynamayacaktın?" dedi Süleyman. "Senden mi korkacağım?" dedi Osman. "Git hadi, ben çoluk çocukla oynamam," diye sırtını döndü Süleyman. Osman daha önceden onun yaptığı gibi tok bir sesle "oynamazsan oynama," dedi ama durup baktı. Diğeri hiç yanaşmıyor, hadi gel bakalım dedi, hem de güllesine. İşin mi yok senin be dedi Süleyman. Oynamıyorum işte, gönlümün göbeği misin? Osman ağlamaklı olmuştu. Cebinden misketlerini çıkardı. Bak benimkiler cıcıklı bıcıklı dedi. İşine gelirse mangırına dedi Süleyman. Zaten Osman'ın korktuğu da buydu. Yok öyle oynamam ben dedi. O zaman kumar olur. Annem diyor ki ne farkı var be dedi Süleyman bilgiç bilgiç. Ha mangırı utmuşsun ha gülleyi utup satmışsın. Osman'ın annesi kumarın çok günah olduğunu söylerdi hep. Günah nedir, nasıl bir şeydir pek bilmezdi Osman ama günahtan korkardı. Annesi derdi ki, babasının gidip dışarıda yaptığı bir şeyler, ağzı öyle ekşi ekşi koktuğu zamanlarda sarf ettiği her söz günahtır. İşte babasının annesinin boğazında gösterdiği bir yere kadar bir şeylere batmasının sebebi budur, inançsızlığıdır. Kendisini yok sayan bir kimsenin evine bolluk bereket indirir mi o derdi annesi. Ya ne indirir anne diye sorardı Osman. Kendisi bilir derdi annesi. Tanrım bilir. Sus, sus çocuğum. Osman, babam da dışarılarda buna benzer bir şeyler yapıyor zahire diye düşündü. Madem yaptığının günah olduğunu kabul etmiyor, aynı şeyi ben de yapıyorum diye niye beni dövüyor? Düşündü düşündü, bir türlü içinden çıkamadı. Babası son zamanlarda daha bir asık suratlı, daha bir abuz herif olmuştu nedense. Ne dersen tersliyordu insanı. Öyle akşamları suratı kapkara sakallarla dolmuş, birden ecinliler gibi kapıda bitiveriyor, odasına gidip köstek mıhı gibi koltuğuna çakılıveriyor, sigarasını fosurdata fosurdata kukumavlar gibi de düşünüyordu. ''Lan git Mehmet abini çağır da gel bana'' diyordu çoğu zaman. ''Ne yapacaksın baba?'' diyecek olsa ters ters ''Konuşacağım'' diye bağırıyordu bazen ya, çoğunlukla yırtına yırtına küfürler yağdırırdı. ''Pöh, Mehmet abisi ne yapacak baban beni?'' diyecek olsa ''Bir daha mı gidip gelecek?'' Ama nedense Mehmet abisi hiç böyle bir şey sormaz, hemen kuzu gibi koşar gelirdi. Babasıyla Mehmet abisi odanın kapısını kapatıp konuşur ha konuşurlardı. Mırıltıları babasının küfürleriyle yırtılırdı bazen. Bu Mehmet abisi de hani şöyle pamuk gibi yumuşacık, pek de sövülgen bir herifti ha. Duyulduğunu bildiği küfürleri yutmakla annesine karşı odadan holün kapısına, ayakkabısına doğru çabucak kaçıvermekten başka sövülmüş insanların utanmışlığı pek görülmezdi üzerinde. Öyle de bir tatlı tatlı gülerdi ki Osman'a. ''Babam niye böyle oldu anne?'' diye sormuştu bir gün. ''Baban batıyor yavrum'' demişti annesi. ''Borçları çok.'' Dünü yarını olduğu gibi borcu alacağı da birbirine karıştırırdı bazen. Ben birine para verirsem, yok yok birinden para alırsam diye şöyle bir gözünü kırparak, işaret parmağını yanına yönüne çevirerek borcun ne olduğunu yeniden keşfederdi. Babası karşısında olduğu zamanlar bakar bakar bir türlü tasarlayamazdı ama gözden uzak olursa hep boğazına kadar bir şeylere batmış dolaşıyor gibi gelirdi ona. Süleyman'ın iki parmağı biri diğerinin üzerinde gerildi gerildi, sonra işareti beride toprağa çarptı, ortası ileriye fırladı. Misket havalandı. Dibinden tükürüklenerek yere tutturulmuş bir 25 kuruşluğa çarparak devirdi. Süleyman kambur kambur koştu, parayı kaptı, çamurlarını parmaklarıyla temizleyiverdi. ''Üf nasıl da dük attı öyle'' dedi bir çocuk. Osman elini pantolonunun cebine soktu, karıştırdı karıştırdı. Parmaklarına misketlerden, düğmelerden başka bir şey değmedi. Kıpkırmızı oldu. ''Ütüldün'' dedi Süleyman alaylı alaylı. ''Hadi geri ver paralarımı'' dedi Osman kararlı. ''Ne parası be, onlar benim artık'' dedi Süleyman. ''Ne yani, geri vermeyecek misin?'' diye şaştı Osman. ''Köklüsüne mi oynuyorduk ki biz?'' Süleyman dirseğini göstererek ''Lan git polim yapma'' diye terslendi. Osman ''Bilmiyordum, bilmiyordum'' diye sızlandı. Biraz sonra da bar bar bağırıp ağlamaya başladı. ''Paralarımı geri ver, paralarımı geri ver!'' Süleyman Osman'a bir yanını dönmüş, bir eliyle onu iteliye iteliye uzaklaştırmaya çalışıyor, diğer eliyle de paraların bulunduğu cebinin ağzını örtüyordu. Osman Süleyman'ın ilerideki etine bazen kene gibi yapışıyor, bazen önünden çekivermek için iki koluyla birden bir yana silkeliyor, paraların bulunduğu cepten yana, yüzüne gözüne çarpan kolları aldırmadan kafasını atıveriyordu. Böylelikle ikisi bir kollarıyla boğuşa boğuşa dört dönüyorlardı. Sonunda yılan Süleyman oldu. Dirseğiyle Osman'ı sertçe bir iteledikten sonra arkasını ona döndü, Elini cebine sokup bir avuç para çıkardı. Birazını sayıp ayırdı. Hızla geri döndü. Kafasına çalacakmış gibi elini kaldırıp hızla yere Osman'ın önüne fırlattı. ''Al, al komünistin dölü!'' dedi. Osman hemen yere atılıp, hani düğünlerde nasıl toplarsa öyle, başkaları kapı verecekmiş gibi pür telaş paraları toplayıverdi. Hepsini avucuna sımsıkı kıstırınca rahatladı. Ayağa kalktı, diğer elinin de yardımıyla pantolonunun cebini dikkatle aralayıp paraları özenle içine boşalttıktan sonra ''Bir daha öyle deme, demedim mi lan ben sana?'' dedi. Süleyman başını öte yana çevirirken ''Komünistin dölü ne olacak?'' dedi. Yüzünü de buruşturmuştu. ''Babasının oğlu.'' ''Lan babamı karıştırma gene ha!'' diye bağırdı Osman. ''Senin baban para için avradını satar.'' dedi Süleyman. Babasından mı ne, birinden bir şeyler duymuştu sağlam. ''Komünist ne ki Süleyman abi?'' diye sordu hıyar ekmek yiyen çocuk. ''Çok kötü bir şey.'' dedi Süleyman bilgiç bilgiç. Çocuk ağzı dolu dolu düşündü. ''Şeyden, mesela yılandan da kötü mü Süleyman abi?'' ''Yılan da ne ki?'' dedi Süleyman. Çocuk ''Abo!'' dedi Osman'a baktı. ''Sonra gösteririm lan ben sana!'' dedi Osman kızgın kızgın başını çevirip giderken. ''Unutma bunu!'' Bu Süleyman'a da sonra gösterecekleri hep birikip duruyordu ya. ''Neyse biriksin!'' ''Şimdi işim var!'' dedi içinden. Evlerine giden gediğin başında çelimsiz ufak bir kızcağız duruyordu. Osman daha hizasına gelmeden atılıp koluna yapıştı. O ister bunun gibi ufak tefek ceyiz biri de olsun, hemen her dişi yüreğinin eğilim gösterdiğine karşı, böyle durumlarda bürünü verdiği anaca kaygılar içinde ''Niye boğuşuyordunuz öyle?'' dedi. ''Kız git, kız kafanla olan işine karışma!'' diye kolunu çekti kurtardı Osman. ''Derdim başımdan aşkın, bir de bu dert çıkaracak zavallı başıma!'' diye düşünüyordu gedikten inerken. Horlanmıştı Osman, tatlı tatlı üzülüyordu. ''Ben daha büyüğüm.'' demişti bir gün Süleyman. ''Daha güçlüyüm, daha kuvvetliyim. Niye hep sen baba oluyormuşsun bakalım?'' Güreş boş gibi şeyler teklif etmişti. ''Yoksa aramızda kan çıkar.'' demişti. ''Pöh, yenmek işten bile değil ama Osman'ın giysileri kirlenir.'' ''En iyisi bir tavla atak.'' demişti Osman. Babası böyle derdi Mehmet abisine bir zamanlar bazen. ''Hadi be Mehmet ağa kardeşim, yahu bir tavla atak.'' derdi. Şimdilerde hiç demiyordu nedense. Öyle dolanan da babam dolanan tavlalardan bilmezdi. Üçü bir yerde, beşi bir yerde usturuplu usturuplu diziyorsun, alttan alıp üste koyuyorsun, üstten alıp alttakine vuruyorsun. Aman ne karışık şey, büyürsem derdi. Ama büyürse de öğrenebileceğini aklı kesmezdi. Kendilerinin oynadıkları tür tavlada bir türlü öyle şakır şakır oynanmıyordu ki. Kendisi de pulları topladıkça orta yere şöyle bir vuruyordu da bir daha topluyordu. Ama ne yapsa bir türlü babasıyla Mehmet abisinin yaptığı gibi şakırdatamıyordu nedense. İşte böyle utulmuştu Fatma'yı Süleyman'a. Ondan sonra da bir daha başını çevirip yüzüne bakmamıştı. Yok korktuğundan falan değil, öyle bir şeylerden işte. Küsmüştü bir şeylere, Fatma'ya da kinlenmişti bir kere nedense. Eve girdi. Annesi başında beyaz örtüsüyle koyun postundan seccadesi üzerinde peynir küpleri gibi oturuyordu gene. Başını yavaş yavaş sallayaraktan dudakları kıpır kıpır kıpırdatıyordu. Kaç aydır bıkmadan, yorulmadan karnındaki dağ gibi şişkinliği de kendisiyle beraber eğitip doğrultuyordu annesi. Osman annesinin havaya açtığı ellerini yüzüne gözüne sürüp seccadesinin ucunu bükmeden kendisine hiç yüz vermeyeceğini bilirdi. Bir köşede durup bir şeylerle uğraşıyor gibi yaparak sessiz sessiz annesini seyretti. Annesinin pembe yanakları daha bir pembeleşmişti nedense. Bakışları daha bir dalgın, yüzü daha bir mahzundu. Osman belki de ilk defa ellerini yüzüne gözüne sürmesini beklemeden onun yanına yaklaştı. Diz çöküp dizleriyle yürüyerek yavaş yavaş sokuldu. Sonra eğilip onun şişkin karnından arta kalan bir parçacık yere başını yasladı. İçinde tuhaf bir sızı, bir suçluluk duygusu hissediyordu Osman. Annesi kıpırdamaya başlayıncaya kadar Osman öyle durdu. Sonra yavaş yavaş başını kaldırıp doğrulttu, annesine baktı. Gözleri buğulu buğuluydu annesinin. Uzun kirpikleri ıslak ıslaktı. Telleri üçgen kümeler halinde birbirine yapışmış, ay çiçekleri gibi ayrık ayrık olmuştu. Annesi ağlamıştı. ''Niye ağladın anne?'' dedi Osman. Annesi başörtüsünün ucunu gözlerine götürüp burnunu çekiştirdi. Bakışlarını ondan kaçırdı. ''Hiç, hiç oğlum.'' dedi. Osman daha bir dikkatle annesine baktı. Yoksa kumar oynadığını anladı mı? Niye böyle küskün duruyor? Annesi onun dikkatli bakışlarından tedirgin, önce şöyle bir baktı. Sonra aynı dikkatle bakışlarına karşılık verdi. ''Sen de ağlamışsın. Niye?'' dedi. Osman hemen başını indirdi, bir önceki yere saklayıverdi. Annesi gibi ''Hiç, hiç'' dedi. ''Acaba söylese mi?'' ''Yok, yok'' dedi içinden. ''Affedilecek gibi değil.'' Dirseğiyle annesinin karnını hafifçe dürtükledi. ''Anne be!'' Bir daha dürtükledi. ''Şşt, anne! Sen üzülme. Üzülürsen kardeşim de üzülür.'' Eskiden kıkırdayıverirdi annesi bunun gibi durumlarda. Şimdi ise hiç aldırmamıştı. Vurduğu yerde bir kıpırdanma olunca zaten yakın olan kulağını iyice oraya dayadı. Sonra hem dinleyip hem hayretler içinde bağırmaya başladı. ''Anne, vallahi billahi tepik atıyor namussuz!'' Başını hızla kaldırıp annesine baktı. Sonra ayağa fırladı, dizlerini döve döve gülmeye başladı. ''Karşılık veriyor. Geliyorum, dur bekle.'' diyor. ''Bana vurmayı gösteririm sana.'' diyor. ''Vay namussuz vay.'' Babası böyle derdi bir zamanlar kendisine. Edepsizce bir şey yapar da, bu onun hoşuna giderse, dizine şöyle bir vurur, ''Vay namussuz vay.'' derdi. Şimdilerde demiyordu nedense. Annesi iki yanına hafif hafif salladığı başını yere eğmiş, hep öyle dalgın duruyordu. Osman'ın kahkahaları kesiliverdi birden. Dudakları dondu. Yoksa babası annesine yaklaştı yeniden, ürkek ürkek elini omzuna koydu. ''Anne, baban battı yavrum.'' dedi annesi. ''Eyvah eyvah.'' dedi Osman içinden. ''Neresine kadar anne, neresine kadar, tepesine kadar mı?'' ''Evet.'' dedi annesi. ''Tepesine kadar, evet tepesine kadar.'' Anne, dedi Osman. Yüreği ağzına gelmişti. Kardeşim de gider diye düşünüyordu. ''Evimizi sattı.'' dedi annesi. Osman derin bir nefes aldı. ''Hay aslan babam.'' dedi içinden. Annesini satmamıştı demek. Yalancı Süleyman. Ama daha fenasının endişesinden arınmanın sevinci geçince, arda kalanın kazandığı değerle Osman'ın içine bir şeyler batmaya başladı. Tekrar annesinin yanına oturdu, eğildi, başını onun kucağına, o kümbet yerin tam ortasına koydu. ''Kime sattı anne?'' dedi. ''Mehmet abine.'' dedi annesi. O yumuşacık, gülücüğü tatlı mı tatlı Mehmet abisine ha? Pöh, sümüklü böcek herif. Daha havuzlarında bir defa bile cumburdamamıştı bu yaz. Annesi, ''Havalar daha ısınsın da.'' demişti. Şöyle ağzından peçete geçirip de arkasında uçlarını vurarak kulp yaptığı taslar içinde koruk terletmemişti henüz. Sokak dondurmacılarının çıngır çıngır eden içi saçmalı yuvarlak çalgılarını salladıkları gibi sallayamamıştı. Bardak incirlerinin hülyası içinde kopuk yerlerinden sütleri çıkıncaya kadar tahıldaklarla avutmaya çalışmıştı kendisini. Daha kavaklarının başına bir defa çıkmamış, düdüklük taze dallar kesmemiş, güneşin kiremit damlarını yalımlara boyadığı evleri seyretmemişti. Beklemiş, hep beklemişti. ''Akşamları gelir, bütün camlarını kırarım, dur sen.'' dedi içinden Mehmet abisine. ''Niye sattı anne?'' dedi. Annesi babasının borçlarından bahsetti gene. Osman borcun parayla ilgili bir şey olduğunu keşfettikten sonra daha ilerisini düşünmeyi gereksiz bulurdu hep. İlk defa ufkunu zorlayarak düşündü. Para. Evet, kendisi için de kıymetli bir şeydi. Gidip akide şekeri, çağla ya da leblebi almasına aracı yahut bayramlarda cebinde yaşıtlarınınkinden daha çok bulunması övünç verici olan bir şey. Ama babasının akşamın alacakaranlığında anahtarını dış kapının kilidine tıkır tıkır döndürdükten sonra, bir yanına devrilmiş kasketiyle eşikte beliriverip, aydınlık yüzündeki gülümsemesiyle, diliyle damağından bir ses çıkararak kendisine naber yapması, elini dizine vurup vay namussuz vay yahut Mehmet abisine hadi be Mehmet ağa kardeşim ya bir tavla atak demesi ve nihayet evlerini serin rahatlığı içinde bahçelerindeki hanım ellerin baş döndürücü kokusu, tarlarındaki kırmızı güller, renk renk menekşeler, mineler, karanfiller, daha başka tamamen ayrı bir değerdiler. Nasıl oluyordu da bunlar birbirleriyle ilişki kurabiliyor, biri diğerini engelleyebiliyor, değiştirebiliyor, yok edebiliyordu? Osman'ın havsalası almıyordu bir türlü bunu. Annesine daha bir sokuldu. ''Şu hanım elini ben dikmiştim.'' dedi. Evet, birinden koparıp yere sokmuştu da bir de bakmıştı diğeri kadar oluvermiş, sevinmişti. Her baharda yapraklarının yeşermesini, çiçeklerinin açmasını gözler, koklar, öperdi. Güzel kokar derdi annesi. Mübarek ama. Osman annesinin tombul elini tuttu, okşadı. Avradım olursa bir gün dedi içinden. Böyle annem gibi bıngıl bıngıl, böyle annem gibi sımsıcak olsun. Karnındaki kubbeyle böyle eğilip doğrulabilecek kadar baba yiğit olsun. Fatma'yı düşündü. Yok o çelimsiz, sıska kız hiç de annesi gibi bıngıl bıngıl, annesi gibi baba yiğit olacağı benzemiyordu. Pöh dedi içinden, Süleyman'ın olsun. Osman, o sufli Mehmet abisini evlerine gel beri ettiğine pişman edecekti. Bak hele bir öyle tatlı tatlı gülsün, yanağından makas almaya bir davransın, nasıl bozacaktı onu. Ama ertesi günlerde bir de baktı ki Mehmet abisi başka bir Mehmet abi oluvermiş. Değil çalımlarını ayaklarına takılıyordu da kendisi bile fark etmiyordu. Karnı da doymuş mu ne, küfür müfür de yutmuyordu artık. Bart kanlıyla babasının çanına ot tıkayı vermişti. Bitin kanlansın biraz diyordu babasına. Senin için cansiperane. Sahte somurtkanlığının gerisinde keyfinden ağzı kulaklarına varıyordu. Köslümüş aygırlar gibi de yerinde duramıyor, bin dereden dolaşarak bir şeyler ima etmeye çalışıyordu. Ardından dağlar anası karısını ve yavrularını evlerine boşandırıverdi. Bu kartoloz kadın yaralı anneciğiziyle evi gezerken tombul pençelerini birleştirerek ablak suratına dayıyor, balayında tazecikler gibi durmadan ''Oh çok güzel'' diyordu. Yanaklarını daha bir pembeleştiren derin üzgünlüğü içinde bile annesi, keyfinden teller takınmış bu kadının kendisiyle paylaşmaya heveslendiği sevince gülümseyecek kadar yüce gönüllüydü. Oğlanlar bahçede büvelek sokmuş encikler gibi çenileye çenileye koşuşturuyor, dört dönüyorlardı. Osman bir evlerine, sonra bir babasının, bir Mehmet abisinin kılığına bakıyor, bir türlü bu düttürü herifin evlerini nasıl satın aldığına akıl sır erdiremiyordu. Annesinin sancılarının artması göçmelerini erteledi. Mehmet abisi yine de biraz mırın kırın etti ya, sonra da hemen eski tatlı gülücüklü Mehmet abisi oluverdi. Osman da güldü yine eskisi gibi. Öyle yaban yaban durunca başka bir önemsemişti Mehmet abisini nedense. Ama sonradan gıdıklandım da ondan dedi. Osman bir sabah uyandı, baktı ki ne görsün. Annesinin yatağının yanında ufacık cibinlik gibi bir şey duruyor. Üstü beyaz bir tülle örtülmüş bir beşik. Canım kardeşim diye koştu yanına. Geldin demek. Tülü kaldırıverdi hemen. Kardeşinin üstüne eğildi. Baktı, baktı. Kel mi kel, kara mı kara, el parçası kadar bumburuşuk bir şey. Bu ne biçim yaratıktı böyle? Ne kaşı var ne kirpiği. Kıl namına, yalnız başında belli belirsiz, dipleri pembe pembe kabartılarla dolu kurşunimsi tüyler. Ağız yerine etrafı kırış kırış kapkalın bir çizgi, bir çöküntü, bir oyuk. Gözler desen ortaları yarık yarık iki iri kahve tanesi. Varım diyen tek şey kanatlı koskoca mor mu mor bir burun. Osman içini çekti, tülü örttü, ayağa kalktı, üzgün üzgün dolaşmaya başladı. Hiç bunun gibi bir bebek, bunun gibi çirkin bir yaratık görmemişti ömründe. Kardeşinin öyle yumak yumak, ellerinde çıngıraklar sallayan, topuz gibi bebeklerden olacağını sanmıştı. Biraz sonra tekrar gitti, tülü yeniden açtı, bebeğin üstündeki örtüleri çekiştirdi. Evet, evet korktuğuna uğramıştı. Ne kolu ne de bacağı vardı üstelik. Başını öbür yanına döndermiş uyuyan annesine baktı. Anne diye fısıltıyla seslendi. Şşt anne. Annesi kımıldamadı. Acaba niye böyle sarıp sarmalamıştı kardeşini annesi? Bir daha, biraz daha yüksek sesle tekrar seslendi. Annesi yine kımıldamadı. Osman yutkundu. Sonra yine bebeğin üstüne eğildi. Gözlerini ona dikti. Dalgın dalgın seyretmeye, düşünmeye başladı. Neden sonra birden sırtından buz gibi bir şey geçti. Şöyle bir titredi, ürperdi. Gözleri kocaman kocaman açıldı. Algı pencerelerinin tülleri kımıldadı. Sonsuz bir beyazlık içinde binlerce kara delik gördü. Artan tonlarıyla sık desenler gözlerinde büyüdü, büyüdü. Bulutsu şekiller merkezi bir nokta etrafında gidip gelerek değirmi yollar çizdi. Hedef ışıklarını titretti. Sonra yaklaştıkça birer birer beliren pervaneleri kendinde toplarken ziyalar çoğaldı, giderek daha göz kamaştırıcı bir durum aldı. Annesi niye hep öyle bir şeylerden pişmanmış gibi duruyordu sanki? Karnını babasına uzatıp niye vur, vur diyordu. Kendisini yok sayan bir insanın evine bolluk bereket mi indirir o? Ne indirir anne? Ya ne indirir? Annesi eskiden yaptığı gibi sus, sus demiyordu artık. omzu üzerinden başını kendisine doğru döndürmüş, korkunç gözlerini gözlerine dikmiş, parmağını sallıyor. "Bela indirir, musibet indirir," diye haykırıyordu. Annesi niye bebeğe böyle arkasını dönmüş, küskün duruyor, hiç cevap vermiyordu sanki? Niye onu böylesine boğazına kadar sarıp sarmalamıştı? Korktuğuna uğradı o, görmesin diye, kimse görmesin diye. Osman elini bebeğin yüzüne doğru uzattı, parmaklarını çukurlarda, tümseklerde dolaştırdı. O güçlünün zavallı karşısında duyduğu doyumsuz haz, damarlarında sıcak sıcak dolaştı. İçi titredi, yüzü kas katı olmuştu. Beleğe kinli kinli başını salladı. "O hanım elini ben dikmiştim," dedi. "Güzel kokar," derdi annesi. "Mübarek ama kokusuna dayanamaz, yılan gelir." Annesi niye karnını uzatmış, "Vur, vur," diyordu babasına. "Niye? Onun gibi yetişip senin gibi yılan olacağına." Kolu yok, bacağı yok. Gelir gelmez bu işleri getirdi başımıza. "Büyüdüm ben artık, günah işledim. Annemin sözünü dinlemeyip babamın yoluna gittim." O da büyüyecek, günah işleyecek. Kocaman, azılı bir yılan olacak. Ya o zaman? Osman'ın parmakları aşağıya doğru kaymaya başladı. Bebeğin çenesine, daha sonra da boğazına indi. Elini sertçe kanıttırarak bu bahçesinde çöplere takıp oynadığı solucanlar gibi kırış kırış, incecik, nemli ve yumuşak boynu meydana çıkarıp bir an seyretti. Bebek huzursuzca başcağızını iki yanına sallamaya, bir dudaklarının uçlarını aşağı aşağı bükmeye, bir diliyle dudaklarını iteleyip durmaya, o ilk insiyakı olan emme hareketini yapmaya başladı. Osman'a kundağından elini çıkarmış, kendisine doğru uzatmış gibi geldi bir an.
"Yapma, dur, yapma."
Osman onu dinlemedi, parmaklarını sıkıverdi.
"Niye öldürdün beni? Niye öldürdün beni?"
"Canım kimi isterse, sana ne?"
"Daha hiçbir şey yememiştim ki, kalleş."
"Yılanı küçükken öldürmeli."
Osman umursamaz bir tavırla omzunu silkeledi, sırtını döndü, sokağa çıktı.
"Lan git Süleyman abini çağır da gel bana," dedi o hıyar ekmek yiyen çocuğa.
"Ne yapacaksın?"
diye sordu çocuk. Osman ona ters ters bir baktı.
"Konuşacağım,"